Şimdi o zaman şey, bir daha baştan alalım. Varlık, yani bir kavram nedir sorusu ya da evrensel nedir sorusu herhangi bir açıklama kabul etmez. Çünkü evrensel en yüksek derecedeki yalınlıktır ya da en yüksek derecede yalın belirlenimdir. Ve bu yalınlık herhangi bir açıklamayla ortadan kaldırılacak ya da Ege'nin kendisi dediği gibi nesnesine yüklemler yüklediği zaman düşünce kavram açıklanmaktan çok başkalaştırılacaktır, başka bir şey olacaktır.
Evrensel yalındır.
Evet
diyor. Mesela bunu söyleyebiliyor. Mesela Hegel'in yani hep sürekli
ama
yaptığı şey
yalındır
o. Yani o yalındığı mesela veya işte şudur dediği. Mesela onu dediği zaman da hani o gerçek ilişkisiyle kullanıyor onu. O yüzden oradaki sözcükleri
evrensellik şey diyor. Yalın değil mi? En yüksek derecede yalın belirleniyor. En yüksek derecede yalın belirleniyor. Yani bir kere belirlenim. Belirlenim olması zaten yalınlıkla bağdaşmıyor ama yine de o belirlenim kalıyor da. Yalınlık her şey için yalın diyebiliriz. Yalın ne olduğunu biliyoruz. Yani bir şey sadece kendisi olarak düşünüyorsa yalın olarak düşünüyordur. Uzay yalındır, zaman yalındır vesaire. Çünkü onları kendi başlarına alabilirim. Ama açıklamaya girdiğin zaman o şey felsefi olmaktan çıkıyor. Ussal olmaktan da çıkıyor. Anlayan dışsal bağıntılarının alanına teslim olmak oluyor. Heidegger'in yaptığı oydu. Yani varlık nedir dediği zaman varlık olmayan bir karakterde yanıt arıyor o şey soru. Varlığın anlamı nedir dediği zaman yine aynı şekilde başka bir şeyin anlamıyla varlığın anlamını anlamayı istiyor ki onların bilincinde değil ve bir de şey var şimdi varlık yalın mıdır ya da görüngü yalın mıdır diye de şey yapabiliriz, sorabiliriz. Yani bütün kavramlar yalın olarak alınabilir ve eğer varlık bütün bir mantık biliminin içeriğini kendi içinde kapsıyor dersem yalın olmanın tam tersi olacak. En karmaşık kavram olacak. Potansiyel olarak varlık en karmaşık, saltık olarak karmaşık kavram çünkü her şeyi kendi içinde içeriyor potansiyel olarak.
Açıklama dediğimiz şey acaba bu varlık yokluk sürecinde, yani oluş sürecinden varlık yokluk momentleri, işte kapıları, aşamaları ve evrelerinin bir kesitini alıp ele almak.
Açıklamak ne demek?
Açıklama dediğimiz şey aslında belki bir kesit, bir şey, bir kesime alıyor.
Varlığın kesiti yok.
Oluş sırası içerisindeki bir noktayı alıyoruz, onu açıklıyoruz.
Ama o zaman o belli olur. Yani şimdi evrenselin açıklamasından söz ediyor Hegel burada. Diyor ki en yalın derecede olan bir kavram, yani evrensellik, açıklama kabul etmez diyor. Hiçbir açıklama kabul etmez. Aslında bir daha söyleyeyim ben, onun üzerine bir daha senin dediğin noktaya bağlamaya çalışıyorum. Yani bir kavram yalın olarak düşünüldüğünde ya da kendisi olarak düşünüldüğünde ki aynı şey, yalınlık kendisi olmak demek, o kavram hangi olur kavram olursa olsun, ister evrensel olsun, ister sayı olsun, ister nitelik olsun, isterse tanrı ya da doğa ya da ne olursa olsun, hiçbir açıklama kabul etmez. Çünkü açıklamada biz bir yazınsal bir betimleme istemiyoruz. Bilgi istiyoruz. Yani kavramın ne olduğunu bilmeyi istiyoruz ki açıklamasını bekliyoruz değil mi? Ama açıklama belirlenimlerle, yüklemlerle yapılacak olan bir şey ve bir nesneyi açıklamak için ona yüklemler yüklemeye başladığın zaman doğrudan doğruya ilk yaptığın şey o kavramı başkalaştırmak olacak. Uzay X'tir dediğin zaman ya da ego X'tir ya da içgüdü X'tir ya da ruh X'tir diye bir yüklem yüklediğin zaman ya da birçok yüklem yüklediğin zaman onu kendisinden başka bir şey yapıyorsun.
Bu belirli varlık da öyle bir şey değil mi zaten?
Dediğime bir daha şey yapayım. Yani onun üzerine burada önemli olan başkalaştırmanın olup olmadığı. Açıklama betimlemek demek ya da yüklemler yüklemek demek ya da belirlenimler yüklemek demek. Yani betimlemeyi sanatsal betimleme diye düşünme. Bir şey açıklamaya çalışan birisi, örneğin uzayı açıklamaya çalışan birisi onu betimlemeye başlar ya da yani ona yüklemler yüklemeye başlar. Açıklama çok gevşek bir anlatım. Çok gevşek.
Çıkarsamanın kolaylaştırılması
özel bir anlamı yok.
Açıklama yapılamaz mı yani? Diye bir siz bizim Hegel'i anlamamız konusunda bir açıklama yapmaz mısınız?
Ona genel anlamda açıklama denebilir. Yani belli konular açıklama tabii yani açıklama yapılır. açıklama bilmeye yardımcı olabilir. Ama burada istenen şey açıklamanın evrenselliğin ne olduğunu öğretmesi. Hegel şunu demek istiyor. Yani mantık bilimi çalışıyorsanız kavramları açıklamaktan vazgeçin. Kavramları çıkarsayın, bağıntılayın, sistematik bütün yapın. Onun yerine açıklamayı geçirirseniz bu şey mi yaratıyor, terslik mi yaratıyor? Yani açıklama bilimsel değil. Açıklamayı masalı da açıklayabilirsin. Açıklama çok gevşek, çok laçka bir terim. Yani tamam, bilim de yerinin olmaması.
Yürüme ve keyifliği getirebilirsin. Evet.
Ben kötü bir anlatım kullandıysam onu açıklama yoluna başvurabilirim. Yani çünkü kötü anlatım kullanmışımdır. Ya da çok girift olmuştur. Ya da çok kapalı olmuştur.
Sonsuz sayıda bir şey için ama, açıklama yapabilmek mümkün ve hepsi de aynı derecede haklı veya... Evet.
Açıklama tanıtlama değil. Açıklama asla tanıtlama değil. Ve eğer açıklamayı kendi işleminden daha fazlası yükleniyorsa açıklamaya, o zaman o şey. Bunu görgücüler yapıyor.
Açıklama yargı.
Görgücüler yapıyor. Hayır, açıklama yargı da kapsayabilir. Çünkü açıklarken sen bir ton söz kullanıyorsun. Bir ton bağlantı kullanıyorsun.
Yani devlet bilmem ne.
O an aklına gelen, o an kalemin ucuna gelen. Bir matematik problemini çözmek, onu açıklamak demek değil. Ama bir problem açıklanabilir. Eğer kötü çözülmüşse ya da o çözüme bakanın tanımadığı, yabancı olduğu şeyler varsa orada, işlemler falan varsa onlar açıklanabilir. Açıklama bilimsel değil. Açıklamanın bilimde yeri yok. Ya da dışsal aksesuar bir yeri var. Açıklamanın yeri gündelik konuşma. Bilim değil. Yani 90'ın yeri.
Belirlenimlerini saptamak.
Bilimde çıkarsamak, tanıtlamak. Dizgeselleştirmek. Yani evrenselliği ben açıklarsam Hegel'in dediği şeyi yapacağım doğal olarak. Çünkü açıklamak bir şeye belirlenimler ve yüklemler yüklemek demek. Heidegger o yüzden anlamsız bir soru soruyor. Varlık nedir diye sorduğu zaman orada varlığı varlıktan başka bir şeyin teriminde anlama isteğini ele veriyor. Yani varlık şudur ya da budur dediğin zaman sanki seni kabul edecekmiş gibi bir havayla soruyor, o soruyu soran her kimse. Yani varlık nedir ya da uzay nedir ya da başka her şeyin nedir?
Tanım peki tekil olan mı? Tekil olandan mı hareket ediyor?
Tanım, ona geleceğiz tanımın karakterine. Yani tanım şeyde kullanılıyor.
Yani açıklamayla bilgide tanım kullanılan... şeyini sorun da.
Açıklamanın tabii ki anlamı var, tabii ki işlevi var, tabii ki yararı da var. Ama kavramı açıklamak ya da kavramı tanımlamak, şimdi en azından mantık biliminin öğrencisinin istediği şey değil. Yani çünkü burada biz çıkarsama ya da tanımlamayla gidiyoruz. Diyalektik diye bir şeyi uyguluyoruz, düşünme yapısını ya da düşünme devrimini uyguluyoruz ve örneğin diyalektik şey değil, açıklama değil. Bir kavramın kendi karşıtıyla ilişkisi olduğunu söylemek şey değil, bir açıklama vermek değil, bir mantıksal edim o. Ama çok çok çok uzaktan bir açıklama gibi görünebilir ama yine de ona bir açıklama demek hemen hemen olanaksız bence. Yani varlık kendinde kavramdır dediği zaman Hegel bir açıklama yapmıyor, bir bağıntı kuruyor. Ve dizgesel bir bağıntı kuruyor ve o bir tanıtlama. Çünkü şey yapıyor, yani bir kavramı onun... kendi doğasındaki, özündeki devimi açığa çıkarıyor da kendi o kavramın kendinde bağıntısını ortaya çıkarıyor. Yani varlık kavramla bağıntılı. Aslında dizge dediğimiz zaman eğer mantığın usun dizge olduğunu düşünürsek, dizge dediğimiz zaman her şeyin bağıntılı olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Çünkü dizge dedik zorunlu bileşenlerin bütünüdür. Güzel. O zaman şunu da dememiz gerekiyor. Dizge de her şey bağıntılıdır.
Evet.
Yani dizge bağıntı olmadan olabilecek bir şey değil. Şimdi çok basit bir şey bu. Yalnız insanlar böyle bu yalın şeyleri düşünme konusunda biraz dikkatli davranıyorlar.
Şimdi analitik olarak kavramın analitik olarak alınması durumunda onun evrenselliği, tekilliği veya tekelliğini nasıl evet koyarız? Yani sadece analitikse, evet, sadece analitikle baktığımızda aslında onlar birbirinden tam olarak yalıtılmış olarak yani bir kavram orada evrensel, tekel veya tekil diye konulabilir mi? Sadece analitiğin olduğu bir yerde.
Şimdi sadece analitiğin dediğin zaman yalıtılmış olarak evet düşünüyoruz. Aslında o zaman orada bitiyor. Yani analiz yaptığımız zaman kavram kendi başına kalıyor ve
orada yani aslında o zaman evrensellik de olmaz, yanılmak evet, anlamında.
Olmaz.
Orada hiçbir şey yoktur i̇şte, aslında.
Anlak evrenselliği ya da kavrama anlayış yolu bu diyor Hegel. Evet. Anlak soyutlar. Öldürür diyor.
Ama o evrensel değildir
değil
aslında.
Ama anlak
öyle evrensel. Evrensel. Yani gerçekten evrensel olmayan.
Evet, o şey anlayan evrenseli ve yani soyutlama işte burada aslında ayrıntılı olarak Hegel soyutlamayı açıklıyor ya da onun üzerine konuşuyor. Yani soyutlamayı açıklamak şu demek, bilince bir kavramı geliştirme konusunda yardımcı olmak. Yani soyutlamanın ne olduğunu doğal bilinç bilmiyor. Biz bunu çok sık görüyoruz ya. Soyutlamanın ne olduğunu bilmiyor. Somutun ne olduğunu bilmiyor. Yani gündelik konuşmasında da kullanıyor ya da okuyor ama onlar nedir ve onların kavramı nedir dediğimiz zaman aynı problem orada yaşıyor. Somut sadece fiziksel olan demek değil. Soyut sadece tinsel ya da düşünsel olan demek değil ve özellikle Hegel onları şey olarak kullanıyor. Bir yerde parça bütün ilişkisi gibi kullanıyor. Yani somut olan bütünsel olandır. Onun tek bir parçasını alırsan o son olarak son düzeyde soyutlanmış olur. Ve soyutlama anlayan işi, analiz denen şey aynı zamanda.
Peki neden doğal bilinç ve Hegel'in bilinci arasındaki fark, yani tamam biliyoruz evet, da, yani neden Hegel o sistematiği kuruyor da doğal bilinç kuramıyor?
Doğal bilinç o sistematiği istemeye başladığı zaman felsefeye doğru ilerlemeye başlıyor. Yani doğal bilinç, gündelik işlerinde insan felsefe yapmıyor. Yani orada daha analitik davranıyor, daha anlak düzeyinde davranıyor. Yani bir yer, evet, belirlenimlere sıkı sıkı sarılmak onların karakteri ve o gereklidir diyor. Karakter için bile diyor, yine o özellik gerekir. Yani karakter...
Şeyde, diyalektiğe ve dolayısıyla hatta kurgula geçmekte ciddi bir zorluk var ki insanlar gerçekten bir yerde evet, takılıyor ve bir yani bu noktadan sonra bir adım daha atabilmek için yani, bir bariyer var bu sırada.
Bizim sormamız ya ve da anlamaya çalışmamız gereken şey şu. Sıradan bir insanın, yani normal modern toplumun, sıradan kültürlü bir yurttaşının şeyde takılması değil, diyalektiğe yabancı olması ya da kurgu düşünce takılması değil.
Hayır,
Sartre'in, evet, Heidegger'in,
evet,
Gadamer'in, evet, Habermas'ın, böyle düşünürlerin diyalektiğe ve kurgu düşünceye takılmaları ve bunu anlamayı başaramamaları ve oradan kişisel görüşlere kaydıklarını görmemeleri ya da gördükleri zaman onu aklamaları. Yani yorumu aklamak, hermeneutiği aklamak bir felsefecinin yapacağı en son iş. Yani ki onu yaptığı zaman felsefeci olmaya son verecek, bilgiye son verecek. Ama o bile bir felsefe şeyi gibi, felsefede bir önemli bir aşamaymış gibi gösteriliyor. Felsefeyi ilgilendirmez demiyoruz. Sofizm de felsefeyi ilgilendiriyor. Heidegger de ilgilendiriyor. Hermeneutik de ilgilendiriyor. Çünkü bunlar kendilerinde felsefeye benziyorlar. Yani örtük olarak felsefeye benziyor. Heidegger istediği kadar etimolojiyi temel aldığını düşünsün. Etimoloji dilin kökeniyle ilgili bir incelemek alanı. Yine de Heidegger'in yaptığı şey felsefeye benziyor. Benziyor yani.
İlk adımda o evet, bilimsellikten çıkıyor.
O yüzden felsefe tarihini alıyoruz. Yani Heidegger'in kurgusu baştan sona safsata. Baştan sona tanıtlaması. Çünkü logos çizerek başlıyor. Ama Heidegger'in bilincinin arkasında işleyen şey yine o logos. Ve orada ister istemez bir takım evrenseller ortaya getiriliyor. Ve onları incelemenin tarzı felsefenin tarzına tarzıyla çakışıyor. O yüzden sofistleri de aynı yolda şey yapıyoruz, felsefe tarihinde inceliyoruz. Çünkü aynı kavramsal diyalektiği kullanıyorlar onlar da. Ama sistemli ve bilinçli ve doğru kullanmıyorlar. O yüzden yanlış sonuçlara varıyorlar. Yani bizim anlamamız gereken şey doğal bilincin, tabii ki doğal bilinç anlak olarak davrandığı sürece tekillerde, soyut düşüncelerde donanıp duracak. Ama böyle önemli felsefeci olarak görülen insanların niye takıldıklarını anlasak daha iyi olur. Yani Kant niye takılıyor? Kant niye avukat tanıtına başvuruyor? Yani onları yanıtlamak daha şey, enteresan.
Yani anlak için tekil, dikel ve evrenselin kavramında oluşması, olması mümkün değil. Hepsi ölü evet, birer şey.
Anlak için onlar ayrı şey.
Kalmak zorunda.
Şimdi Evrensel metrik isterseniz onu kısaca yapıp bakalım, evet. Saat 10-10 geçeceğim. Şimdi evrensel ve tikel arasındaki şey, evrensel şeyde bir evrensel belirli mi? Ya da evrensel bir belirlenim mi? Belirlilik mi?
Yalın dedik.
Evrensel gene de belirlilik diyebilecek miyiz? Diyebiliriz.
Hem belirli hem belirli.
Yani evrensel şeydir. Bir belirliliktir. Tikel de bir belirliliktir. Tekil de her şey bir belirlilik. Evrensel de varlık da bir belirlilik. Yani varlık belirlenimsizdir dediğimiz zaman o belirlenimsizlik onun belirliliği. Evrensel dediğimiz zaman orada da belirlenimsizi anlatmış. Anlatmayı istiyoruz. Çünkü bu genel diyoruz, bu evrensel diyoruz. Burada henüz tikelleşme, henüz belirlilik, tikel ve belirliliği yaklaştırın birbirine, hatta çakıştırın. Ve evrenselin belirlilik olduğunu düşünürsek, o zaman ona şey diyebiliriz. Burada gel belirli
belirlilik olması, ama dolaylı dolaysızlık olması.
Evet.
Bir belirlilik değil mi?
Dolaylı dolaysızlık. Yani evet. Evrensel eğer ilişkisiz ise ki öyle arı kavram saltık olarak sonsuz, koşulsuz ve özgür olandır. Bunları aldığımız zaman sonsuz, koşulsuz, hepsi şey saltığı imliyor. Yani sonluluğu ya da belirlenimin olmadığını, sonluluğun ya da belirlenimin olmadığını imliyor. Özgür olandır diyor. Yani yine sınırsız olandır kavram. Burada tikellik yok gibi görünüyor. Kavramda, evrensel kavramda ya da evrenselde tikellik olmaması gereken bir şey. Nasıl tikele geçeceğiz?
Ama sınırsız olması da onun bir şekilde tikel olduğunu gösteriyor.
Nasıl?
Yani eğer evrensel olması bile onun bir
belirli olmasını gösteriyor. Belirli olması. Ama evrenselin bir belirlilik olması hemen bizi tikele geçiriyor mu?
Biz ama olumsuzu olumsuzlayarak geldik böyle. Yani özü olumsuzlayarak kavrama ulaştık. Yani bu ilişki içerisinde de o bir dolaylı dolaysızlık olarak koyuyor kendisini. Yani kavrama geldiğimizde.
Evet. Oradan nereye varacağız? Yani dolaylılık içeriliyor, dolaylısı evet. Ortaya çıkıyor.
O dolaylılık, dolayısıyla bir belirlenimi zaten bir belirlenim içerisinde değil mi?
Evet. Ama tikel, evrenselden tike, yani şimdi evrenselin bir kendisinin belirli olduğunu düşünmek var, onu yapıyoruz. Evrensel bir belirliliktir diyoruz. Bir de evrenselden tikele geçiş var. Ya da evrensel kavramdan tikel kavrama geçiş. İkisi aynı şey değil.
O tikele
geçişi. Tikele geçiş. Onu nasıl şey yapabiliriz? Şimdi burada açıklama sözcüğünü kullanabiliriz. Çünkü biraz semantik bir şey var, durum da var. Geçiş ne demek? Yani evrensel öyle bir yapı göstermeli ki şey olsun. Tikel ondan doğuversin, geliversin. Yani tikeli ben dışarıda, evrenselin dışında ondan ayırdığı bir özel yerden almayacağım. Ya da ama evrenselin kendisinden...
Evrenselin içinden birin, kendinde mi?
Evet.
Birin kendinden
öyle olması gerekiyor. Yani tikel evrenselde bulunuyor olmalı. Çünkü aynı zamanda Hegel'in şeyini hatırlayalım. Kavramın ilişkisi ya da kavram alanının ilişkisi gelişme ilişkisiydi ve gelişme oradaki kavram yani evrenselin kendisinin tikel olmasını gerektiriyor. Ki tikel ondan çıkarılsın.
Kendisinin olması demek, kendini kendinden itmesi demek değil mi? Yani kendi için varlıktaki gibi.
Orada kendi için, ama evrensel kendi için varlık değil.
Ama buradaki başka, kendiyle ilişkiden başka bir şey yok. Ne var?
Her yani? Durumda var. Kendi için varlık momenti tekile uygun düşüyor. Onu tekile geldiğimiz zaman görebiliriz, daha iyi görebiliriz. Yani varlık dediğimiz zaman, varlıktaki ilişkisiz, o da kendi için ama kendi için demiyoruz. Çünkü kendi için olması, kendini karşısına alması demek. Kendini karşısına alması, örneğin evrensel kendi için varlık gibi davransaydı, karşısına aldığı şey evrensel olacaktı, tikel olmayacaktı. Evet. Kendiyle özdeşi olacaktı. Bilinç kendini karşısına aldığı zaman şey oluyor, iki bilincin ilişkisi oluyor ya da öz bilinç oluyor. bir kendini karşısına aldığı zaman, kendi için varlık olarak davrandığı zaman başka bir birler çokluğuna patlıyor. Ama evrenselin kendini karşısına, yani evrensel kendinde varlık, öyle demek daha doğru.
Kendi başkası oluyor yani.
Kendi başkası olacak. Tikerlik alanına, yani tikerliğe geçtiği zaman kendinde varlık gibi, kendi için varlıktan çok kendinde varlık gibi duruyor. Evrenselin tikerliği, evrenselin kendi doğasında yatıyor. Yani bunu dışarıdan, başka bir yerden getirmemiz gerekmiyor. Ve bu konuda aslında çok fazla açıklama yapmak da olanaklı değil.
Özü belki gibi de, mi yani bu aslında? Evrenselin özü gibi mi?
Ay, kavramın
evrenselin özü olduğu zaman evrensel görünge gibi oluyor, öyle dersen. Ve sanki tekillik, tikerlik onun özü. Yani evrensel fenomen değil. Tikerlik öz değil. O yüzden öz ilişkisini kullanmak doğru değil orada.
Kavramın özel doğası diyordu mesela.
Evet.
Onun gibi yani. Evrenselin kendi özel doğasında.
Evet.
Yani potansiyelinden çıkan bir şey.
Evet. Yani onlar doğru. Onlar uygun. Evrensel ama özde potansiyel yok. Özde yansıma var. Yani potansiyel ve edimsel arasındaki ilişki gelişme. Özde olumlu ve olumsuz arasındaki ilişki
gelişme değil.
Yansıma ilişkisi var. Yani öz ve görünüş arasındaki ilişki potansiyel ve edimsellik ilişkisi değil. Gelişme değil. Yansıma ve gelişme. Onları kullanın. Yani bütün yapacağımız şey, daha önceki belirlenimleri şey gibi, Lego parçaları gibi kullanmak. Başka hiçbir şey kullanmayın. Yani daha önceki şeyler, belirlemeler, çözümlemeler ve ortaya çıkan kavramlar. Onları doğru uygulayabiliyor muyuz, uygulayamıyor muyuz? Yani mantık bilimini anlamanın kriterini orada aramak gerekiyor. Kavram alanında olan şey gelişme. Gelişme şeyde potansiyel ve edimsellik ilişkisi anlatıyordu ve o zaman eğer evrensel tikerlik oradan gelecekse, o zaman tikerlik evrenselde kapsanıyor olmalı. Bir kavramın başka bir kavramda kapsanması, o kavramın kendisinin o olması anlamına geliyor. Yani bir kavram, eğer evrensel tikerlik kavramı kapsıyorsa, o zaman evrensel tikeldir dememiz gerekiyor. Ve evrenselin tikel olması şundan geliyor. Evrensel tikel olmaksızın evrensel olamaz. Yani tikeli böyle evrenselin içini karıştırarak falan kıyıda köşede aramamıza gerek yok. Yani evrensel, bize mantığımız nasıl varlığın ve yokluğun bir olduğunu söylüyorsa...
Hayır, kendindelik çok güzel bir şey. Yani, tamam. Kendinde işte.
Evrensel. Evet. Evrensel tikel açıklama yapmayacağız. Yani evrensel... Örneğin cins dediğimiz zaman türlerin olduğunu açıklamamız gerekiyor mu? Cins türleri kapsadığı için, tikelleşmeyi kapsadığı için cins. Yani orada mantığı açıklamak belki de şey, mantıksal düşünceye yardım olmaya yarıyor. Yani açıklama ona yarayabilir bilimde. Çok daha fazlası değil. Açıklama şey değil, tanıtlama değil. Ama yeri var yani gündelik konuşmada. Mantıkta da gündelik konuşma gibi pasajlar okuyabiliyoruz. Açıklamaya yönelik, yardıma yönelik. O açıdan ama işin gerçeği şu, evrensel tikel olmaksızın evrensel olamaz. Dolayısıyla tikellik evrenselden ayrılabilir bir şey değil ve tikelleşme, yani tikelin ortaya çıkması, evrenselin tikelleşmesi, onun belirlilik kazanması anlamına geliyor. Eğer evrenseli belirlenimsiz olarak düşünürsek. Onu düşünebiliyor muyuz? Evrensel demek, genel demek, tikelleşmenin önemli olmaması demek. Tikelleşmenin olmaması demek. Ve tikelleşmenin olmaması evrenselden tikeli yani biz soyutluyoruz. Evrensel tikelleştikten sonra o tikelleşme sonluluk alanı, ayrım alanı vesaire ve orada aslında kapayalım mı? Yani evrensel tikelleştiği zaman tikel de kendisinden başka bir şey bulmuyor. Hegel şöyle bir şey diyor. Bir cins bireylerine baktığın zaman, tekillerine baktığın zaman ya da tikelleşmesine baktığın zaman orada evrenselde olandan başka şey bulamazsın. Ya da evrensel tikelde bütünüyle kendisine yansır. Yine de ayrım var. Kendisi ama başkası. Yani tikel hem evrenselin kendisi hem de onun başkası. Orada bir ışıma gibi bir anlatım kullanıyor Hegel ve...
Değil ama öz ilişkisi değil.
Öz ilişkisi değil, evet. Ama yine de şey, yani onu kullanıyor ve bizim bir kavramamız ve kullanmamız gereken şey evrensel ve tikenin birliği. O birlik tekil olan şey, yeni bir şey ve iki momenti kendi içinde negatif olarak kapsıyor. Tekilin yargıya geçişi ise tekilin kendi karakterinden geliyor. Yani tekil kendini kendinden itme özelliğini taşıyor diyor Hegel. İyi bir açıklama mı değil mi, onu haftaya şey yapalım. Yani tekilin yargıya geçiş momentini oluşturmasının mantığı tekilin tıpkı kendi için varlık gibi kendini kendinden itme karakterini taşıyor olması.
Birler gibi.
Yani, buğular gibi ya da yani bir...
Bunu yapmadığı takdirde dışsal bir şeyi, yüklemi çok dışarıdan ve ilgisiz bir şekilde alması.
Öyle olması
yani,
gerekir. O... Evet. Yani şimdi bu tekil ise o zaman bir budur bu. Ve bunun bir olduğu, tek olduğu açık olan bir şey. Evet. Tek olmanın özelliği ise kendini itmek, kendinden itmek.
Aksi takdirde yargı da yani o tikelleşme de ikinci şeyi evet. Dışarıdan alıp keyfilikle oraya iliştirmemiz lazım.
Yani hepsi bir.
Evet.
Bir.
Evet. O zaman da şey olacak, tekrar tam olarak nicelik aşamasına geri dönmüş olacağız. Orada yargıya geçiş nasıl olacak? Yani bu tür problemler var. Bir şeyler yazmış Hegel. Çok kolay değil ya da çok tam değil ama yani şey yarıyor. Yani tekilin yargıya geçmesi.
Peki, kapatmadan tekil de tikel ve evrenselin buluşana ait birkaç şey daha söylemedim değil mi? Tekil, tikel ve evrenselin.
Şimdi, burada Hegel hiç örnek vermiyor aslında. Yani daha sonra yaşam, tin, tanrı gibi örnekler veriyor birkaç tane. Tekili ve evrenselini... Tikelde evrensel, tekilde evrenselin bulunduğunu düşünmek herhalde
daha
zor
kolay.
Değil.
Daha kolay. Tikeli görmek daha zor.
Tikeli görmek ise aslında çok kolay. Çünkü evrensel tikelle birlikte gidiyor. Evrenseli görebiliyorsan, evrenselin tikelden ayrılmayacağını da düşünüyorsan, burada ben de aynı şeyi yaşadım, güçlü yaşadım. Orada düşüncemiz şeyi istiyor, daha fazla açıklama istiyor, daha fazla tasarım istiyor. Aslında mantık bize şunu söylüyor. Tekil, evrenselin ve tikelin birliğidir. Tekil, yani çünkü evrensel ve tekil ayrımlaşmasını doğrulayabiliyorsak, evrenselden, belirlenimsizden, belirliliğe geçtiysek, ki çok kolay bu. Niye kolay? Çünkü belirlenimsizliğin kendisi belirliliktir. Yani evrenselin kendisi, tüm belirlenimsizliğine rağmen belirlidir ve belirli evrensel ise tikeldir. Bundan sonraki aşama ancak ve ancak o iki kategorinin, yani ayrı duran iki momentin aslında bütün oluşturdukları, çünkü bir oldukları. Ayrı duran iki kategori neden bir? Bir, tek, tekil. Çünkü aynılar. Neden aynılar? Çünkü tikel evrenselden gelmişti. Bir şeyden gelen şey o şeyin kendisinden başka bir şey olamaz. Tikel evrenselle aynısı.
Bunları yani çokça tekrar ediyoruz da bir şey vurgulamak için.
Nerede açıklayabiliyoruz
diye. Şunu istiyorum. Bir şey bir şeyden geliyorsa kavramsal ilişkide evet. O şey onunla aynı şey olmalı.
Aynı şey.
Daha fazla bir şey bırakmış olamaz mı geride?
Ya, geride bırakması değil ama kendisiyle birlikte götürdüğü şey aynı zamanda kendisinin kendi olması. Yani bıraktığı şey, geride kalan şey.
B, A'dan başkası. Çıkıyorsa B, A'dır evet. Ölçüde.
Ama aynı zamanda
B'dir. Ama aynı zamanda A mesela B'den daha fazla bir şey aha. Olabilir mi?
Olmayan bir şey nasıl dökecek ortaya?
Yani bir kova su olsaydı bu fiziksel olarak uzaysal bir şey, içinden küçük bir kova alırsan tamam o sudur evet. Ama daha büyük bir su durur gerideki.
Ama onu tamam, o yapmazsın
tamam, tamamıyla boşaltıyor mu kendini?
Tamamıyla, o zaman bir kova su olmayacak.
Bir midir? Yani ben evrensel tekil yani. Dediğim zaman tekil gerçekten tam. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, ama niye öyle düşündüğümü bulmak istiyorum daha fazla.
Evrensel ve tikel, tikel evrenselin bütünüyle kendisi. Yani evrenselden tikele geçiş, evrenselin kendi kendine geçişi gibi. Daha fazlası ya da daha azı değil.
Bir kovası olup düşünürsen de o hani yarısını alıp dökersen o yarım kovası olur. Bir kovası olmaz.
Ya,
o zaman farklı bir şey yani. Yine...
Aynı değil zaten ilişki de.
Bir kavram, bir kavram evrensel kendi içinde potansiyel olarak kapsadığı şeyi tam olarak kapsıyor. Bütünüyle yani evrenselin yarısı tikeli kapsıyor, yarısı kapsamıyor değil. Evrensel tikelle tam olarak örtüşüyor. Ama aynı zamanda da onların iki ayrı şey olduğunu da söylüyoruz. Yani özdeşlik ve ayrım orada güzelce uygulanabilir. Bunlar hem özdeştir hem ayrıdır. Ve evrenselin belirlilik kazanması, onun tikelleşmesi ya da tikeli kendi içinden ortaya koyması demek ya da ona gelişmesi demek. Ve o ayrım kapısı birlik. Ayrımla ayrı olanlar birdir dediğiniz zaman o da aynı noktadan kaynaklanıyor. Evet. Onların bir olduklarını söylemek geri dönmek değil. Yani tikelden tekrar evrensele dönmeyiz. Tikel ve evrensel öylesine aynı ki ikisini birleştirebiliriz. İkisini birleştirdiğimiz zaman
peki birçok şeyi
tek bir şey
birçok kavramı çıkarsamaya çalıştığımız sıralarda onun bir olduğunu söyledik ama hiçbir zaman onun hani buradaki yaptığımız gibi tekil olduğunu ifade etmedik.
Evet, dışsaldı orada. Onun bir olduğunu söylerken dışsal olarak konuşuyoruz.
Ama tekil olduğunu söylemiyorduk hiç.
Söylemiyorduk. Burası onun yeri işte.
O evrensel.
Yani örneğin varlık ve yokluğun birliği olarak olmuş tekildir demiyoruz. Orada tekil ortaya çıkar demiyoruz. Çünkü tekil ancak şeyden gelecek. Tikel ve evrenselin birliğinden gelecek. Yani tekilin olması için, bireyin olması için cinsin olması gerekiyor değil mi? Hı hı. Birey varsa toplum vardır. Toplum orada evrensel. O yüzden tekili ancak kavramın evrenselin ortaya çıktığı aşamada koyabiliyoruz. Töz alanında ilneyi koyuyoruz ya da yani orada o önceki aşamalarda zemin tekil değil. Ama tekil aslında hepsi tek tek düşünürsek, soyutlama içinde düşünürsek tekil.
Yani bir dediğimiz zaman da aslında orada tekil var. Yani birin içinde de tekil
tek
var.
Tek doğru. Var. Tek diye, bir yerine tek de diyebiliriz.
Bir yerine tek diyebiliriz. Yani evet. Bir onun
sanmıyorum ki kimse
bir onun
Tanrı
nesi?
Tektir ya da Tanrı birdir deniyor. Bir. Ama tekil denmiyor. Yani tekil dendiği zaman tekil bir tek olandan farklı.
Evet. Tek olan tekil.
Tek olan.
Tekil tek olan değil.
Bir bak tekil
bir, bir sürü olabilir bireylerden.
Evet. Tekil türü gerektiriyor. Yani bir evrenseli gerektiriyor. Bireysel diye düşünürsek daha iyi belki de. Yani bu sözcük seçimleri bazen iyi olmayabilir. Bazı durumlarda mesela İngilizce sürekli olarak individual diye çeviriyorlar. Einzel, Haydi. Yani Türkçe'de şey, teki...
Yani bir kuş evrenseli var, bir de yani şuradaki iki tane kuş.
Serçeler, kuş evrensel, serçeler diyelim şey. Tikelleşme ve o durumda... serçe kuşu bütünüyle kapsıyor.
Bu kuş. Yani herhangi bir kuş.
Tikel evrenselde bulunuyor. Yani çünkü oradan gelecek ve o zaman şey diyebiliriz. Senin sorun orada anlamlı. Yani bir tikellik evrenselin bütününü temsil ediyor mu? Yani serçelik kuşluğun bütününü temsil ediyor mu? Çünkü kartallar da var ya da başka türler de var. Yani cins ve tür arasındaki ilişki etmiyor yani orada.
Orada belirli evrensel ve belirli tikelden bahsediyoruz.
Evet.
Orada
bir
tasdiklemek lazım.
Ama Hegel burada öyle belirli evrenseller, belirli ana kavramlarıyla ilgilenmediğini söylüyor. Çünkü onlara ana kavramlar diyecek. Yani Hegel burada evrensel olarak evrensel, tikel olarak tikel evet. Ve tekil olarak tekille ilgileniyor. O yüzden...
Onlar o belirli evrenseli ve belirli tekili belirliyorlar.
Evet. Evet, yani o bir kuş belirli tikel, belirli evrensel ve belirli tekil. O tekil, tikel ve evrensel herhangi bir bireysel örnekte bulunuyor. O anlamda.
Evet, o anlamda. Evet.
Kapayalım. İyice geç olmadan.